bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Türkiye'de Sosyal Sınıflar, Şefik Hüsnü, Çevrim Yazı Mehmet Türkkan, Kaynak Yayınları 2. Basım, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Temmuz 2006. Okuyan Mehtap Erkilet. Şefik Hüsnü, Türkiye'de Sosyal Sınıflar. Bu kitap Doktor Şefik Hüsnü Değmer'in Aydınlık Dergisi'nde çıkan yazılarının derlemesidir. 1921 Haziranı ile 18 Şubat 1925 arasında 31 sayı halinde yayınlanan Aydınlık'taki bu yazılar, 12. sayıda yer alan yazı dışında Mart 1971'de Seçme Yazılar adıyla kitap haline getirilmişti. Eksik olan 12. sayıda temin edilerek elinizdeki kitaba ilave edilmiştir. Böylece Şefik Hüsnü'nün Aydınlık'taki yazılarının tamamı bir araya getirilmiştir. Şefik Hüsnü adı, Türkiye işçi sınıfının ve onun öncülerinin yüzyılın başından beri verdikleri örgütlenme mücadelesinin adıdır. Şefik Hüsnü adı, bir sosyalistin yapacağı ilk işin, yani partili mücadele saflarına katılmanın çağrısıdır. Çünkü onun deyimiyle örgüt konusu sınıf sorunlarının ruhudur. Şefik Hüsnü aynı zamanda tarihin bıraktığı devrimci mirastır. Onun yazılarında devrimci bir önderin sınıf tutumunu birçoğu bugüne dek ışık tutan sağlam analizlerini bulacaksınız. Sunuş. Şefik Hüsnü 18 Nisan 1887 Selanik, 8 Nisan 1959 Manisa. İlk ve orta öğrenimini Selanik'te tamamladı. Fransız Sorbonne Üniversitesi'nin fen ve tıp fakültelerini bitirdikten sonra doktor yüzbaşı olarak Balkan Savaşı'nda ve 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nda Çanakkale cephesinde görev yaptı. Paris'te esinlendiği sosyalist düşüncelerini en elverişsiz koşullara rağmen büyük bir cesaretle yaşama geçirmek için Türkiye toprağında mücadeleye başladı. Askerler, aydınlar ve işçiler arasında komünist propagandanın ardından ilk komünist örgütü kurdu. 22 Eylül 1919 tarihinde Türkiye Sosyalist İşçi Çiftçi Fırkası'nı kurarak bugüne dek uzanan yaklaşık 80 yıllık partili sosyalist hareketin başlangıcına imzasını koydu. Böylece Türkiye'de devrimci Marksist akımın kurucu önderi sıfatını kazandı. 10 Eylül 1920 tarihinde Bakü'de kurulan Türkiye Komünist Partisi'nin 1925-1929 yılları arasında genel sekreterliğini, Komünist Enternasyonel Yürütme Kurulu üyeliğini, 1946'da Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi'nin genel başkanlığını yürüttü. Çeşitli davalarda yargılandı ve uzun yıllar hapis yattı. Yurt içindeki ve yurt dışındaki pek çok yayın organında dünyanın ve Türkiye'nin sınıfsal tahlilini yapan, Türkiye devriminin program, strateji ve taktiklerini belirleyen çok sayıda makalesi, broşürleri ve kitapları çıktı. TKP yargılanması sonucu verilen hapis cezasını çektikten sonra sürgünde bulunduğu Manisa'da 72 yaşında öldü. İşte size teorik, pratik, paha biçilmez deneyim ve derslerle dopdolu bir yaşam. İşte size halk ve devrim uğruna yana yana ışık saçan, yana yana tükenen bir ömrün kısa öyküsü. Her ülkede Marksizmin kurucusu unvanını kazanan bir kişi vardır. Bunlardan devrimi zafere ulaştırmış bir ülkenin Marksisti olması nedeniyle en çok bilineni Plehanov'dur. Plehanov 1870'te yayımlamaya başladığı Emeğin Kurtuluşu adlı yayın organıyla Marksizmin meşalesini yakmış, Lenin başta olmak üzere pek çok devrimci Marksisti kuvvetli bir biçimde etkilemiştir. Şefik Hüsnü ve Türkiye açısından benzer bir konumdadır. 40 yıllık TKP tarihi onun damgasını taşımakta, düşünceleri ve mücadelesiyle bugüne dek uzanan bilimsel sosyalist hareketi esinlemeye devam etmektedir. Fakat Plehanov'la Şefik Hüsnü arasında önemli iki fark bulunmaktadır. Birincisi, Plehanov en kritik dönüm noktasında devrimci Marksizm'den ayrılarak revizyonist kampa katılmışken Şefik Hüsnü sürgünde ölümüne dek bilimsel sosyalist çizgide ısrar etmiştir. İkinci olarak Rusya'da ilk Sosyal Demokrat Parti'nin kuruluşu Plehanov'un Marksist propagandaya başlayışından 28 yıl sonra gerçekleşmişken Şefik Hüsnü neredeyse propagandayla eş zamanlı olarak parti sorununa eğilmiş ve 22 Eylül 1919'da Türkiye Sosyalist İşçi Çiftçi Fırkası'nı kurarak Türkiye Sosyalist Hareketi'nin partili mücadelesini başlatmıştır. Tarihin istihzasına bakın ki Plehanov devrimi gördü ama kavrayamadı. Şefik Hüsnü kavradı ama göremedi. Türkiye'de de Sınıflar Savaşı arenasında gerek burjuvazi gerekse proletarya içinde hep iki çizgi mücadelesi süre gelmiştir. Jön Türklerle başlayıp Kemalist hareket ve CHP ile devam eden akım az veya çok burjuva devrimci geleneğini sürdürürken Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Mandacı Aydın Çevreler, Serbest Parti, DP, AP ve diğerleri emperyalizme bağımlı işbirlikçi burjuvaziyi temsil etmişlerdir. İşçi sınıfı zemininde ise iştirakçı Hilmi ile başlayan Osmanlı Sosyalist Fırkası, Sosyalist Fırka, 1946 ve 1950 sonrası Sosyalist Parti girişimleri batıcı burjuva sosyalizm eğilimini ifade ederken Şefik Hüsnü'nün Türkiye Sosyalist İşçi Fırkası ile başlayıp TKP'nin çoğu dönemlerinde 1946 Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi ve 1954 Vatan Partisi'nde ifadesini bulan akım işçi sınıfı devrimciliğinin temsilcisi olmuştur. 1960 sonrasında Türkiye İşçi Partisi mecrasına dökülen her iki akım 1967'lerden itibaren yeni koşullarda yeni ayrım çizgileriyle ayrışarak sosyalist devrim ve milli demokratik devrim stratejileri ekseninde yeniden bölünmüştür. Abacı, Aren, Boran, Aybar, tip reformizmi, Şefik Hüsnü ve Hikmet Kıvılcımlı gibi TKP geleneğinin temsilcilerinden şeytan görmüş gibi kaçarak yukarıda andığımız burjuva sosyalizmi geleneğine yaslanırken devrimci kanat Şefik Hüsnü'yü referans noktası olarak kabul etmiştir. Bu anlamsız bir ayrışma değildir. Teori, program, strateji, örgüt ve taktik sorunlarının tümünde kendini gösteren ve her yeni durumda bir kez daha ortaya çıkan bir ayrışmadır. Temeli, son tahlilde burjuvazi ve proletarya arasındaki karşıtlığa ve mücadeleye dayanmaktadır. Burjuva sosyalizmi kategorisinde saydıklarımız, işçi sınıfı içerisindeki burjuva görüş ve etkilerini temsil etmekte, bu yüzden yine son tahlilde aslına dönerek burjuvaziye hizmet etmektedirler. Günümüzde egemen bir sınıf olarak emperyalizmden bağımsız bir burjuvazi bulunmadığından işçi sınıfı içerisindeki liberal görüş ve etkiler doğrudan doğruya emperyalizmden kaynaklanmaktadır. Emperyalizmin bugünkü kisvesi olan globalizmin sol içerisinde bu denli kolay ve yaygın taraftar bulmasının temelinde bu gerçek yatmaktadır. İşte bu yüzden bilimsel sosyalizmde ömrünün sonuna dek ısrar eden Kemalist iktidara karşı demokratik devrimin sürdürülmesini ve sosyalizmi emperyalizme karşı cumhuriyet devrimini ve Kemalizmin kazanımlarını savunan yaşamı boyunca işçi sınıfı içerisindeki burjuva etkilere karşı çetin bir mücadele yürüten Şefik Hüsnü'yü okumak ve yeniden okumak son derece önemlidir. Mart 1997, Turhan İçili. Günümüz Türkçesine aktaranın notu. Bu kitap, Doktor Şefik Hüsnü Demir'in Aydınlık Dergisi'nde çıkan yazılarının derlemesidir. 1921 Haziran'ı ile 18 Şubat 1925 arasında 31 sayı halinde yayınlanan Aydınlık Dergisi'ni 1970 yılında Ankara'da Milli Kütüphane ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi'nden sağladık. Ancak Ankara kütüphanelerinde bulunmayan 2., 3. ve 11. sayıları Sayın Müntakim Öçmen İstanbul kütüphanelerindeki koleksiyonlardan bularak bize iletti. Türkiye'de erişebildiğimiz hiçbir kütüphanede bulamadığımız 12. sayı dışında tüm Aydınlık Dergisi, fevkalade amele nüshaları hariç, taranarak Doktor Şefik Hüsnü imzalı yazıların Arap harflerinden Türkçe harflere transkript çevirisi yapıldı ve yazarın 50 yıl önceki dili, üslubu korunarak 1970'li yılların Türkçesine tarafımdan Ahmet Çavuşoğlu takma adıyla aktarılıp Aydınlık Yayınları'nın 6. kitabı olarak Mart 1971'de Ankara'da Seçme Yazılar adıyla basımı yapıldı. Kitabın ilk basımının dağıtıma sunuluşu ile 12 Mart 1971 muhtırası ve arkasından bastıran sıkı yönetim aynı günlere rastlar. Basımdan çıkan ilk nüsa üstünde mürekkep kokusuyla bana ulaştığında kitap sıkı yönetimce çoktan yasaklanıp toplatılmıştı. Devrimci düşünce ve yayınlarından dolayı hakkında 30 yılı aşkın mahkumiyet isteği bulunan kitabın yayımcısı değerli dostum Sayın Vahap Erdoğdu'nun omuzlarına bir de bu kitaptan dolayı mahkumiyet isteği yüklenmişti. O zaman takma çevirmen adını deşifre edelim dediğimde Sayın Erdoğdu kahramanlığa gerek yok. Ben zaten ömür boyu mahkumiyet isteği altındayım. 7 yıl daha yüklemeleri bir şey değiştirmez. Ayrıca çevirmene yüklenen mahkumiyet yayımcının cezasını azaltmaz diye kestirip attı. Ben burada yeri gelmişken Sayın Vahap Erdoğdu'yu kitabın ilk yayımcısı olarak anmak ve bu vesileyle kendisine bir mahcup teşekkürlerimi iletmek istedim. Değerli dostum İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek karşılaştığımız bir tiyatro galasında seçme yazıların yeniden yayımlanmasını önerdiğinde kendilerine 12. sayının Türkiye'de erişebildiğimiz kütüphanelerde bulunamadığını ilettim. 3 ay sonra Sayın Perinçek, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hoover Library Dağdeviren Collection'dan sağladığı 12. sayının fotokopisini Hoover kitaplığından Aydınlığın tam takım olduğu bilgisiyle birlikte tarafımıza iletti. Sonuç olarak şunu bildirmek isterim. Aydınlık dergisi tam takım halinde taranarak Doktor Şefik Hüsnü imzalı tüm yazıların transkript çevrim yazı çevirisi günümüz Türkçesi ile fakat yazarın üslubu korunarak yer aldı. Birinci basımda yanlış çevrildiği konusunda hakkında o günlerin sol görüşlü bir dergisinde eleştiri yazısı çıkan makaledeki afaki sözcüğünü Doktor Şefik Hüsnü'nün günümüzdeki nesnel karşılığı kullandığına inancımızı bu basımda da korumaktayız. Parti önderliğinin düşüncelerindeki sağlamlığın, toplumsal analizlerdeki ustalığın, bir toplumun 50 yıl sonrasını isabetle kestirebilmesinin yanı sıra Doktor Şefik Hüsnü bir dil ustası, kendisine özgü üslubu olan bir yazardır da. Onun yazıları günümüzde ibretle ve hayretle okunacak ilginçliktedir. Mehmet Türkkan, Ahmet Çavuşoğlu. Türkiye'de sosyal sınıflar. Bilimsel temellere dayanan incelemelerde bulunan tarihçiler ve sosyologlar, tarihi en eski devirlerden beri zaman zaman birbirinin yerine geçen sınıfların mücadelesi zinciri sayarlar. Bu insan topluluklarının mahiyetleri, üretim biçimlerine ve toplum örgütlerine göre her ulusta başka başka olabilir. Fakat aynı ulusun tarihi, belli bazı geleneklere sahip belli bazı sınıfların, diğer bazı sınıflar üzerine yaptığı zorlama ve baskının yarattığı değişiklikleri yansıtır. Devlet örgütleri ne olursa olsun, bu ezilen, ebedi bir güdüm altında yaşayan, mutluluk kavramıyla ilgisi olmayan sınıfın geçim şartları, yeryüzündeki toplumların hepsinde hemen hemen aynıdır. Ve bu sınıf her yerde halk kitlelerinin ezici çoğunluğunu teşkil eder. Çeşitli zamanlarda ve çeşitli ülkelerde bu kitlelere değişik adlar verilmiştir. Esir, memluk, amele, proleter, gündelikçi, rençber ve benzeri. Bu şekilde anılanların hayattan yaralanma hakları hiçbir devrede ve hiçbir yerde belli bir düzeyi aşmaz. Birbiri arasındaki fark sadece iş gücünü sömürme imtiyazını elinde tutanlarla aralarındaki ilişkiyi düzenleyen gelenek ve göreneklerin değişik olmasındandır. Söz gelimi köleliğin kaldırılmasından önce bir köle kendisinin satın almış olan sermayenin malı olmakla birlikte gücünün yettiğinden fazla bir iş göremezdi. Ne zorla ne tatlılıkla sağlanabildiği gelir bir noktayı aşamazdı. Buna karşılık sahibi ondan mümkün olan en büyük geliri üretmek için yaşayabileceği ve iş için harcayacağı kuvveti karşılayabileceği kadar bir gıda ile onu beslemeye ve hastalıklarını en etkili ilaçlarla tedavi etmeye, kendi karını düşünerek çaba harcardı. Bugün bir işçi fabrikasında ömrünü tükettiği kapitalistin kanuna göre malı değildir. Aynı kanuna göre isterse çalışmak, isterse çalışmamak hakkına sahiptir. Fakat bu hak uygulamada açlıktan ölmeyi ya da yaşamayı seçmekten başka bir anlam taşımaz. Ekmeksiz kalmak korkusu altında bir işçi, işletmecilerin koyduğu yönetmeliğe bağlı olarak çalışmaya mahkumdur. Tıpkı köle sahibi gibi. Kapitaliste en düşük asgari ücreti belirlerken, gündelikçinin beslenmesine yeter bir ücret vermez ve başta gelen ihtiyaçlarını karşılamazsa servetini artırmaktan ibaret olan kendi amacından bunun kaynağını kurutmak suretiyle uzaklaşmış olur. Türkiye'de devlet örgütünün dinle olan sınıfsal bağlarından, uzun süren askerliğin bütün hayata etkili olmasından, ulusal rekabet ve düşmanlıkların şiddetinden bu sınıflar yakın zamana kadar başka ülkelerde görüle gelen özel şekilleriyle göze çarpmıştır. Hatta bazı yazarlar bunların herhangi bir zamanda toplumumuzda var olduklarını bile inkar ederler. İktisat kanunları doğa kanunları kadar zorunlu ve etkilidir. Türkiye'de de toplumun ve ekonominin temel taşı dünyanın her yerinde olduğu gibi özel mülkiyettir. Ferdi temellük. Bu temelden doğan sınıflara bölünme işleminden bizim ayrı kalmış olmamız düşünülemez. Nitekim araştırılınca halkın daha pek eski zamanlardan böyle belli geçim koşulları altında yaşayan bölüklere ayrıldığı görülür. Yalnız iki önemli sebep bu bölükleri ayıran sınırın koşullarını sürekli olarak değiştirmiştir. 1. En müstebit bir devlet şekliyle yönetilen ülkelerde bile hükümet başkanıyla kast denilen imtiyazlı sınıflar arasındaki ilişkiler bir takım usullere göre olur. Bu sınıflar çoğunlukla öbür sınıflara kapalı bulunur. İmtiyazlar babadan oğula geçer, evlenmeler aynı sınıf içinde olur. Doğuda ise eskiden beri bir imtiyazlı sınıf var olmakla birlikte uzun yüzyıllar usul ve nizam denilen tek şey bir üst makamın iradesinden ibaret kalmıştır. Gönlüne estikçe hangi düzeyden, hangi ulustan olduğuna bakmadan, dilediğini en yüksek işlere geçirmek, altına gümüşe boğmak ya da dilediğini gönüllerde taht kurmuş kimse bile olsa bir anda yıkmak, hükümdarların her zaman kullandıkları bir yetkiydi. Ama bu tek müdahaleler, bu imtiyazlı sınıfın ancak çerçevesini biraz belirsizleştiriyor, ne var ki onu alt sınıflarla kaynaştıramıyordu. 2. Bundan daha önemli bir neden de Osmanlı toplumunu birbirine karşı sonsuz nefret, düşmanlık ve kin duygularıyla donanmış bölüklere ayıran, dinlerini alameti farika gibi taşıyan bağnaz ulusların varlığıdır. Türkiye'de bu ulus birliği yakın vakitlere kadar sınıf birliğinden üstün çıkmıştır. İş bölümü bir ulusun çeşitli bireyler arasında olacağına çeşitli uluslar arasında oluyordu. Asıl Türk unsurunun seçkinleri emir yerlerini dolduruyor, yani küçük büyük memur ve orduda kumandan oluyordu. Her aile çocuğu biraz okuyup yazma öğrenince bir kaleme çırak edilirdi. Ve bu adeta bir imtiyaz olmuştu. Ara sınıf halk vilayetlerde tarımla uğraşır ve gençliğinin büyük bölümünü askerlikte geçirirdi. Evlenme işinde hiç taassup gösterilmez. En mütevazi durumdaki bir genç, en zengin ve en kibar sayılan bir aileye hiçbir dedikoduya meydan vermeksizin damat veya gelin olabilirdi. Bir esnaf ve hizmetli sınıfı da var ise de bunların çocukları çoğu kez yanında çalıştıkları beylerin, paşaların çocuklarıyla bir arada öğretim ve eğitim görür, fırsat el verirse yüksek makamlara kadar çıkabilirdi. Kısaca servetler, ticaret, sanayi gibi ekonomik işlerden edinilmediği için serbest rekabet alanında başarılı olanlarla olmayanları ikiye bölen kuvvet etkili olmuyor, siyasi ve keyfi etkenler Türk toplum tabakalarını bir kepçe gibi habire karıştırıyordu. Ticaret ve zanaat alanı Müslüman olmayanların at oynattığı boş bir alandı. Yahudiler, Rumlar, Ermeniler üretimi ve tüketimi düzenleme tekelini ellerine geçirmişlerdi. bir yerdeki fazla ürünü az olan yere götürmek, içeride bulunmayan şeyleri dışarıdan getirtmek, Avrupa ile ekonomik ilişkileri kurmak, iş bölümünde onlara düşmüştü. Bu gibi ekonomik işler bir dereceye kadar keyfi müdahalelerden uzak kaldığı için, ekonomik kuruluşlardan doğan sosyal sınıflar daha Türkler arasında tohum halinde iken, öbürlerinde gözle görülür hale gelebilmişti. Bir yanda çoğunluğun kol kuvvetini ve alın terini altın hazinelerine çeviren ve bunun bir bölümüyle iktidara yaranıp onun koruyuculuğunu satın alan burjuvazi altın ve gümüş içinde yüzüyor, öbür yanda da sefil ve ağır işlerle ömrünü tüketen halk kitleleri bir lokma ekmek karşılığında sansür. 5 satırlık bir bölüm sansür edilmiştir. Politikanın ekonomi üzerinde 100 yıl süren bu anormal egemenliği Tanzimat'tan sonra nihayet sönmeye yüz tutuyor. Devlet örgütünün eksikleri tamamlandıkça Türklerin de özel teşebbüslere hevesi azar azar artıyor ve az zamanda büyük bir önem kazanan bir küçük tüccar ve esnaf sınıfı doğuyor. Ancak son çeyrek yüzyılda büyük tüccar ve kapitalistlerle sanayi işçilerinin dikkate değer birer sınıf şeklini aldıkları görülüyor. Bugün artık sınıfları bütün özellikleriyle belirmiş olarak görüyoruz. Artık iş bölümünde milliyet farkları büyük rol oynamıyor. Ekonomik zorunlulukların ürünü olan topluluklar üzerinde hissedilir bir etki yapamıyor. Hatta bir sınıfın bilinçli üyeleri, kendi sınıfına bağlı öbür uluslardan olanları, karşı sınıftan olup da kendi ulusuna bağlı olanlardan daha yakın, daha dost görüyor. Onlara bir arkadaş, bir yoldaş eli uzatmak ihtiyacını duyuyor. İlkel rekabet duygusu yerine yavaş yavaş güçlenen birlik duygusu her gün aynı sınıf üyelerini biraz daha birbirine yaklaştırıyor. Fakat gözümüz önünde dergahçıların mütareke yıllarında başında Yahya Kemal'in bulunduğu Dergah adlı bir dergi yayınlanıyordu. M.T. Deyimiyle kendi kendini bulmaya, sezmeye başlayan bu sınıflar hangileridir? Ve Avrupa'da mükemmel teşkilatlarıyla iktidar makamları çevresinde kesin bir savaşa girişmiş olan sınıflarla hangi noktaya kadar karşılaştırılabilir? Tüm büyük tarım ülkelerinde olduğu gibi bu sorunu Türkiye'de de kentlerde ve köylerde ayrı ayrı incelemek gerekir. Büyük kentlerde burjuvazi iki çeşit aileden oluşur. Bir bölüğü kişizadeler, zadegan sınıfına benzetilebilir. Bunlar eski devlet adamlarının Türk ordu ve yönetim örgütlerinde önemli yerler tutmuş ve bu yoldan büyük servetler biriktirebilmiş kişilerin çocuklarıdır. Büyük çiftlikler, saraylar, misali evler, gelir sağlayan büyük yapılar gibi taşınmaz mülk ile çeşit çeşit değerli taşlar ve süs eşyaları bu zümrenin servetini teşkil eder. Gelirleri büyük toplamlar tutar. Fakat hesapsız kitapsız harcamalarına gene de yetmez. Çünkü bir yandan har vurup harman savurur, bir yandan da eski bir geleneğe uyarak çevrelerinde biriken birçok asalak ve fakir aileyi de beslerler.